Ayrım 5, sayfa 86. Öç. Smilto binmiş olduğu yarış bisikletinin selesini altından kaydırarak arka tekerleğin üstüne oturup Amerikan usulü durdurmuş oldu onu. Don Camillo papaz evinin önündeki bir sıraya oturmuş gazete okuyordu. Başını kaldırıp sakin sakin sordu. ''Stalin mi verdi bu pantolonu sana, böyle kıyasıya giyiyorsun?'' Smilto bir mektup uzattı, eliyle kasketine dokunup bisikletine atladı. Tam papaz evinin köşesine dönerken yavaşlayıp ''Hayır papa verdi'' diye bağırdıktan sonra pedallara basıp şimşek hızıyla uzaklaştı. Bu mektubu bekliyordu Don Camillo. Halk evinin açılışına çağırıyorlardı onu, tören programı da ilişikteydi. Konuşmalar, raporlar, bando, serinletici içkiler ve öğleden sonra da en önemli olay yer alıyordu. Bölgemizin ağır siklet boks şampiyonu Bagotti Mirko Yoldaş'la federasyonun ağır siklet şampiyonu Gorlini Anteo Yoldaş arasında büyük maç. Don Camillo durumu mihraptaki İsa ile tartışmaya gitti. Efendimiz diye söze girişti programı okuduktan sonra. Alçaklık denmez de ne denir buna? Peppone pis herifin biri olmasaydı bu yumruk kavgasının yerine yenilmez de Dinamo arasında bir intikam maçı düzenlerdi. Böylece de ben... ''Böylece de sen ona söylemek istediklerinin bir kelimesini bile söylemeyi aklından çıkar.'' diyerek sözünü kesti Hazreti İsa. ''Peppone'nin değişik bir şeyler yapmaya çalışması akla uygundur. İkincisi Peppone'nin açılış törenini bir yenilgiyle gölgelemek istememesi de gene akla uygun bir şey. Şampiyonun yenileceğini düşünsek bile o kadar kötü bir durum ortaya çıkmaz. İki yoldaş dövüşüyor ne de olsa. Aile çevresi içinde kalır her şey.'' Ama takımı seninkine yenilirse partisinin itibarı sarsılabilir. Don Camillo, şunu kabul etmen gerekir ki Peppone senin takımınla bir intikam maçı düzenleyemezdi.
Gene de ben onun takımıyla bir maç düzenlemiş, üstelik bu maçı kaybetmiştim.
Yalnız şu var ki bir partiyi temsil etmiyorsun sen, dedi Hazreti İsa yumuşak bir sesle. Senin oyuncuların kilisenin renklerini değil, bölge kilisesinin yönetiminde kurulan iyi bir futbol takımının itibarını savunuyorlardı. Pazar günkü yenilginin Katolik imanının yenilgisi olduğunu sanmıyorsun değil mi?
Don Camillo gülmeye başladı. Efendimiz, böyle düşünmekle suçlarsanız beni haksızlık etmiş olursunuz. Peppone bir sporcu olarak pis herifin biri demek istemiştim. Gülmemi tutamadığım için bağışlayın beni efendimiz. Peppone'nin ünlü şampiyonu aklıma geliyor da adam öyle bir dayak yiyecek ki 3. raundun sonunda adını bile hatırlayamaz olacak.
Evet, bağışlıyorum seni Don Camillo. Gel gelelim birbirini yumruklayan iki adamı seyretmekten zevk almanı bağışlamam biraz daha güç olacak sanırım.
Don Camillo kollarını yukarıya kaldırdı. Şimdiye dek hiç böyle bir iş yapmadım efendimiz. İnsan kütlelerinin kafalarında kök salmış olan şiddet mezhebini beslemekten başka bir yararı bulunmayan bu gibi vahşet gösterilerini seyrederek onları desteklemiş görünmeyeceğim. Asla.
''Aferin Don Camillo'' dedi Hazreti İsa. ''Bir insanın kaslarını geliştirmesi için komşusuyla dövüşmesi gerekmez ki. Eline içi doldurulmuş bir çift eldiven geçirip bir talaş çuvalına ya da asılmış bir topa vurması yeter de artar bile.''
''Çok doğru.'' diyen Don Camillo çarçabuk haç çıkarıp hemen sıvışmaya yeltendi. Hazreti İsa arkasından seslendi.
''Merakımı giderir misin Don Camillo? Çatı katında bir ucunu tavana, öbür ucunu da yere bağladığın o meşin yuvarlağın adı ne?''
Don Camillo bir an duraklayıp mırıldandı. ''Punching ball diyorlar yanılmıyorsam.''
''O da ne demekmiş ki?''
''Hiç İngilizce bilmiyorum efendimiz.'' deyip sıvıştı Don Camillo.
Açılış törenine katılan Don Camillo'ya halk evini bizzat Peppone gezdirdi. Her şeyin son derece modern olduğu su götürmezdi. Keyfinden kabına sığamayan Peppone sordu.
Ne diyorsun bakalım? Güzel, dedi Don Camillo içtenlikle gülümseyerek. Gerçeği söylemek gerekirse Brusco gibi basit bir kalfanın böyle bir plan çizdiğine inanmak güç.
Bu iş için şehrin en iyi mimarına tanrı bilir kaç para ödemiş olan Peppone,
gerçekten doğru diye mırıldanmakla yetindi. Pencereleri dikey yerine yatay yapmak güzel bir buluş, dedi Don Camillo. Böylece pek göze çarpmadan daha basık odalar yapılabilir. Çok güzel. Burası depo mu?
Hayır, toplantı salonu.
Silah ve cephane deposuyla tehlikeli düşmanlarınızı kapatacağınız hücreleri bodruma mı yaptırdınız?
Hayır diye karşılık verdi Peppone.
Tehlikeli düşmanlarımız yok bizim. Hepsi de zararsız insancıklar. Varsın meydanda dolaşsınlar, ne çıkar? Silah ve cephane deposu gerekince de sizinkini kullanabiliriz. Bayıldım bu düşüncene, dedi Don Camillo incelikle. Bana güvenip bıraktığın makineli tüfeğe ne kadar iyi baktığımı sen kendin de fark etmişsin Sayın Başkan.
Pos bıyıklı, küçük gözlü, pipolu bir adamın kocaman resminin önünde durdular. Don Camillo saygıyla sordu.
Ölmüş önderlerinizden biri mi bu?
Hayır, yaşayanlardan. Buraya gelince seni Çan Kulesi'nin paratonerine oturtacak olan kişidir o, diye karşılık verdi. Artık dayanma gücü tükenmek üzere olan Peppone.
Kendi halinde bir köy papazı için fazla yüksek bir yer orası. Küçük toplumlarda en yüksek yer hep belediye başkanına verilir. Bundan böyle emrine hazır tutarım artık orayı.
Peppone konuyu değiştirmek için duruma uygun bir soru bulup sordu.
Sayın din görevlimiz, bugünkü boks maçını şereflendirecekler mi? Sağ ol, ben yerimi bu maçın gizli güzelliklerini, büyük eğitici önemini benden daha iyi değerlendirebilecek nitelikleri olan birine versen daha iyi edersin. Ama şampiyonunuza kutsal yağ gerekirse her an için emrinizde bulunmak üzere evimde olacağım. Sen bana Smilso'yu gönder, 2 dakikada yetişirim.
Öğleden sonra 2 saat Hazreti İsa ile çene çaldıktan sonra gitmek için izin istedi Don Camillo.
Uyku bastırdı, biraz kestireyim. Bardaktan boşanırcasına yağan bu yağmur için teşekkür ederim. Ürünler için çok gerekliydi.
Üstelik birçok kişinin Peppone'nin törenine gelmesini önleyeceğini umuyorsun, dedi Hazreti İsa. Haksız mıyım?
Don Camillo başını sallayarak doğruladı.
Bütün şiddetine rağmen Peppone'nin şenliklerine zararı dokunmadı yağmurun. Hem çevreden hem de yakın köylerden akın akın gelen halk spor salonunu tıklım tıklım doldurmuştu. Federasyon şampiyonu unvanı önemliydi. Bagotti ise hiç kuşkusuz kendi bölgesinde tanınmış bir boksördü. Ayrıca maç şehirle köy arasında bir karşılaşma anlamını da taşıdığından ilgi çekmişti. Ringin hemen aşağısında ön sırada bulunan Peppone gururla kalabalığı inceliyordu. Ona göre en kötüsünden Bagotti sayı hesabıyla yenilse bile bu koşullar altında sonuç bir zafer sayılırdı gene de. Saat 4'ü çalarken tavanı başlarına indirebilecek bir alkış, çığlık tufanı içinde gong vurdu. Kalabalık heyecandan yerinde duramıyordu artık. Federasyon şampiyonunun Bagotti'den daha iyi bir stili olduğu hemen göze çarpmıştı. Ancak Bagotti daha çabuktu ondan. Birinci round bitinceye dek soluksuz kaldı seyirciler. Şakır şakır terleyen Peppone dinamit yutmuşa benziyordu. Gong'la birlikte saldırıya geçen Bagotti ikinci roundu iyi götürüyordu. Ancak birdenbire yere yığılıverdi. Hakem saymaya başladı.
Olmaz diye bağırarak ayağa fırladı Peppone. Belden aşağıya vurdu.
Federasyon şampiyonu alaycı alaycı gülümsedi Peppone'ye. Başını sallayarak eldiveniyle çenesini gösterdi.
Hayır diye haykırdı Peppone, sesi kalabalığın gürültüsü içinde boğuluyordu. Hepiniz gördünüz, önce aşağıya vurdu Bagotti, acıdan 2 büklüm olunca çenesine bir sol indirdi. Fauldü bu.
Federasyon şampiyonu omuzlarını silkip eğlenerek güldü. Bu arada ona kadar saymayı bitiren hakem onun elini kaldırarak maçı kazandığını ilan etti. Çok acıklıydı durum. Şapkasını fırlatıp atan Peppone bir sıçrayışta ringe çıktı. Yumruklarını sıkarak şampiyonun üstüne yürüdü.
''Sana gününü göstereceğim!'' diye bağırıyordu.
Çılgına dönen seyirciler ''Haydi Peppone, tepele onu!'' diye aykırmaya başladılar. Federasyon şampiyonu gardını alır almaz Peppone bir tank gibi üstüne saldırıp sert yumruklar sallamaya girişti. Gel gelelim kafasını kullanamayacak kadar öfkeli olduğundan şampiyon bu saldırıyı kolayca savuşturup tam çenesini bulan bir yumruk indirdi. Peppone kımıldamadan durdu, üstelik yüzünü korumadığı için talaş dolu bir çuvala vurmak gibi bir şey olmuştu bu. Bedeninin bütün ağırlığıyla vurmuştu şampiyon. Peppone kütük gibi yere devrildi. Seyirciler dehşete kapılmış, soğuk bir sessizlik sarmıştı salonu. Ama şampiyon yerde yüzü koyun yatan dev adama acıyan bir gülümseyişle bakarken dehşetli bir haykırış koptu seyircilerden. Bir adam çıkmıştı ringe. Islak yağmurluğuyla şapkasını bile çıkarmayan adam bir köşedeki taburenin üstünde duran eldivenleri eline geçirdi. Bağlamak gereğini bile duymadan şampiyonun karşısına geçti. Müthiş bir yumruk salladı. Şampiyon bunu savuşturdu ama karşılık da veremedi. Yağmurluklu adam gardını almıştı çünkü. Yavaş yavaş dönmekten başka bir hareket yapmayan adamın çevresinde dans etmeye başladı şampiyon. Bir açığını yakalar yakalamaz dehşetli bir yumruk salladı.
Kımıldayamayacak gibi görünen adam soluyla bu yumruğu karşılayıp şimşek gibi bir sağ çaktı. Şampiyon daha yere düşmeden kendinden geçmişti. Sanki ringin ortasında uyuyakalmış gibi yere yığıldı. Seyirciler çılgına döndü. Haberi zangoş getirdi papaz evine. Don Camillo ona kapıyı açmak için yatağından kalkmak zorunda kaldı. Aklını kaçırmış gibi görünüyordu zangoç. Olup bitenleri A'dan Z'ye kadar anlatmasına izin vermezse çat diye çatlamasından korkulurdu. Don Camillo durumu Hazreti İsa'ya bildirmek için aşağıya indi sonra.
Dedi Hazreti İsa, nasıl geçmiş?
Utanılacak bir dalaşma işte, akıl almaz bir kargaşalık, edepsizlik.
Hani şu bizim hakemi linç etmeye kalkışmaları gibi bir olay mı diye sordu Hazreti İsa, pek ilgilenmemiş görünerek.
Don Camillo güldü. Hakem nerede, bu nerede? İkinci raundda Peppone'nin boksörü patates çuvalı gibi yere serilmiş. Bunun üzerine Peppone kendisi ringe fırlayıp şampiyona saldırmış. Öküz kadar güçlü olduğu halde kalın kafalılığı yüzünden bir Afrika yerlisi ya da Rus gibi hesapsızca üstüne gittiğinden şampiyon çenesine bir yumruk indirip yeri öptürmüş elbette.
Onlar için ikinci yenilgi olmuş demek.
İki onların ama bir de federasyonun diye hıkır hıkır güldü Don Camillo. Bu kadarla kalmamış çünkü. Peppone yere serilir serilmez başka bir adam ringe fırlayıp şampiyonda tutuşmuş. Çevre köylerinin birinden olmalı. Sakallı bıyıklı bir adammış. Gardını alıp şampiyona bir yumruk sallamış.
Herhalde şampiyon bu yumruğu savuşturup bir vuruşta sakallı adamı yere indirmiştir. Böylece bir numara daha eklemiştir vahşet gösterisine.
Hayır, bileği bükülmez demir gibi bir adammış bu. Şampiyon dans ederek çevresinde dönüp bir açığını yakalamaya çalışmış. Bulur bulmaz da güm diye indirmiş yumruğunu. Ben de hemen sol gösterip sağı patlattım çenesine, ringden ayrıldım.
Senin ne ilgin var ki bu işte?
Anlayamadım.
Ben de hemen sol gösterip sağı patlattım çenesine dedin de.
Nasıl oldu da böyle bir şey söyledim, aklım almıyor.
Hazreti İsa başını salladı. Yoksa şampiyonu yere seren adam sen miydin?
Nasıl olur, ne sakalım var benim ne de bıyığım.
Seyirciler de iki adamın yumruk kavgasını seyretmeyi seviyor kuşkusunu uyandırmamak için sakal bıyık takmış olamaz mısın?
Don Camillo omuzlarını silikti. Her şey olabilir efendimiz. Ancak şunu da aklınızdan çıkarmayın. Papazlar da etle kemikten yapılmıştır.
Hazreti İsa içini çekti. Onu aklımızdan çıkarmıyoruz elbette. Ne var ki bir şey daha aklımızdan çıkmamalı. Etle kemikten yapılmış papazlar bir de beyinleri olduğunu hiç unutmamalılar. Böylece etle kemikten yapılmış papaz bir boks maçına katılmak için kılığını değiştirmeye kalkıştığında beyni olan papaz bu vahşet gösterisini önleyebilir.
Don Camillo başını salladı. Çok doğru, ama papazların et, kemik, beyinden başka bir şeyden daha yapılmış olduklarınızı da aklınızdan çıkarmamalısınız. Bir belediye başkanının büyük mü büyük bir günah işlemiş, yani belden aşağıya vurarak maç kazanmış olan bir şehirli domuz tarafından kendi halkı önünde yere serildiğini görünce, etle kemikten yapılmış papazla beyni olan papazı işte o şeydir gırtlaklarından yakalayıp ringe çıkaran.
Hazreti İsa başını salladı. Papazların bir de yüreği olduğunu aklımdan çıkarmamanı salık veriyorsun bana değil mi?
Yapmayın Allah aşkına efendimiz, dedi Don Camillo. Nasıl cüret edebilirim size bir şey salık vermeye? Sakallı adamı kimsenin tanıyamadığını anlatmaya çalışıyordum yalnız.
Ben de tanıyamamıştım zaten, dedi Hazreti İsa içini çekerek. Ancak şu punching ball ne demek oluyor? Bir fikrin var mı acaba?
İngilizce bilgim yeterince ilerlemiş değil efendimiz.
Bunu olsun bilmemeye katlanacağız, ne yapalım, dedi Hazreti İsa gülümseyerek. Aslına bakarsan kültürün yararından çok zararı dokunur insana çoğu zaman. İyi uykular federasyon şampiyonu.
Gece yarısı çan konseri. Don Camillo bir süredir birisinin kendisini gözlediğinden kuşkulanıyordu. Sokakta ya da kırda yürürken birdenbire arkasını dönüyorduysa da kimseyi göremiyordu. Ama bir çitin ya da çalılığın ardına baksa bir çift gözle karşılaşacağına inanıyordu. Birkaç gece papaz evinden çıkarken yalnız bir gürültü duymakla kalmamış, bir de gölge ilişmişti gözüne. Mihraptaki İsa'ya akıl danıştı.
Aldırma diye karşılık verdi Hazreti İsa. Gözlerden kimseye bir kötülük gelmez.
O gözlerin yalnız mı yoksa 9 milimetre çapında bir üçüncüsüyle birlikte mi olduklarını öğrenmek sizce yararlı değil midir efendimiz?
İçini çekti Don Camillo.
Pek de önemsiz bir ayrıntı sayılmaz bu.
Temiz bir vicdanı hiçbir şey yenilgiye uğratamaz Don Camillo.
Biliyorum efendimiz dedi Don Camillo içini çekerek. Gel gelelim insanlar vicdana değil de iki omzun arasına ateş ediyorlar. Bütün mesele bu.
Bununla birlikte bu konu üzerinde pek de durmadı Don Camillo. Kısa bir süre sonra bir gece geç vakit papaz evinde yalnız başına oturmuş kitap okurken hiç beklemediği bir anda gözleri üzerinde hissetti gene. Gerçekten iki değil, üç göz vardı karşısında. Yavaş yavaş başını doğrulturken önce revolverin kara gözünü, sonra da Biondo'nun gözlerini gördü. Soğukkanlılığını yitirmeden sordu.
''Ellerimi yukarıya kaldırayım mı?''
''Sana bir kötülük yapmak istemiyorum.'' dedi Biondo, revolveri ceketinin cebine sokarak. ''Birdenbire karşına çıkmamdan ürküp bağırmaya başlarsın diye korkmuştum da.''
''Anlıyorum ama.'' diye karşılık verdi Don Camillo. ''Dost doğru gelip kapıyı çalarak bunu önlemek hiç aklına gelmedi mi?''
Biondo karşılık vermedi. Gidip pencerenin önüne dayandı. Sonra birden dönüp Don Camillo'nun küçük masasının yanına oturdu. Saçları karmakarışıktı. Gözlerinin çevresinde mor halkalar vardı. Alnını ter kaplamıştı. Kenetlenmiş dişlerinin arasından omurdandı. ''Don Camillo, kanalın oradaki evde bir adam vardı ya. Bendim onu öldüren.'' Don Camillo bir puro yakıp sakin sakin sordu.
''Kanalın oradaki ev mi? Eski bir hikaye bu. Politik bir olaydı hem de. Genel affın kapsamına girmişti. Niçin kendini üzüyorsun? Kanun karşısında suçlu değilsin.''
Biondo omuz silkti öfkeyle. ''Cehennemin dibine gitsin genel aff!'' diye bağırdı. ''Her gece ışığı söndürür söndürmez adamı başucumda hissediyorum. Bir anlam veremiyorum bu işe.'' Don Camillo masmavi dumanları havaya üfledi, gülümseyerek karşılık verdi.
''Bir anlamı yok zaten Biondo. Beni dinlersen ışığı açık bırak yatarken.''
Biondo ayağa fırladı.
''O alık pepponeyle istediğin kadar alay edebilirsin.'' diye bağırdı. ''Benimle edemezsin ama.''
Don Camillo başını salladı.
''Pepone hiç de alık bir adam değil, bu bir. İkincisi de senin derdine bir çare bulamam ben.''
''Gerekiyorsa mum alayım, adak adamam gerekiyorsa adayayım.'' diye bağırdı Biondo. ''Yeter ki suçum bağışlansın. Zaten kanun önünde de suçlu değilim.''
''Haklısın oğlum.'' dedi Don Camillo iyilikle. ''Gel gelelim şimdiye dek hiç kimse vicdan için bir genel af çıkaramadı. Bu yüzden ancak eski yolla bu işin içinden çıkabiliriz. Günahın bağışlanması için önce pişman olmak, sonra da bağışlanmayı hak edecek şekilde davranmak gerekir. Uzun bir iş senin anlayacağın.''
Biondo alaylı alaylı gülümsedi. ''Pişman olmak mı? O adamı temizlediğim için pişman mı olacakmışım? Öylelerin hepsini birden öldürmediğime üzülüyorum yalnız.''
''Orasına aklım ermez. Vicdanın sana doğru davrandığını söylüyorsa için rahat etsin.'' diyen Don Camillo bir kitap açarak Biondo'nun önüne koydu. ''Politik alanını dışarıda bırakmayan çok açık kurallarımız vardır bizim. Birinci emir öldürmeyeceksin, yedinci emir çalmayacaksın.''
Şaşkınlıkla sordu Biondo. ''Çalmakla nereden çıktı şimdi?''
''Hiç.'' dedi Don Camillo. ''Adamı politika maskesi altında parasını çalmak için öldürdüğünü söylediğin gibi bir şey kalmış aklımda.''
Biondo tabancasını çekip Don Camillo'nun yüzüne doğrultarak haykırdı.
''Hiç de öyle söylemedim. Öyle söylemedim ama işin doğrusu da o. Gerçeği bir tanrının kuluna çıtlatmaya kalkışırsan delik deşik ederim seni.''
Don Camillo adamı yatıştırmaya çalıştı.
''Böyle şeyleri tanrıya bile söylemeyiz biz. Zaten o da her şeyi bizden iyi bilir.''
Biondo biraz yatışmış gibiydi, elini açıp tabancasına baktı.
''Görüyor musun şu işi?'' dedi gülerek. ''Güven tetiği kapalıymış. Özenle mandalı açtı.'' ''Don Camillo'' dedi tuhaf bir sözle. ''O herifi yatağımın yanı başında görmekten bıktım usandım. İki yol var önümüzde. Ya günahımı çıkarırsın ya da seni vururum.''
Sapsarı kesilen Don Camillo gözlerine dik dik baktı. Adamın tabancayı tutan eli belli belirsiz titriyordu.
''Efendimiz'' diye geçirdi kafasından. ''Bu kudurmuş köpek ateş edecek. Bu koşullar altında günah çıkarmanın bir değeri yok. Ne yapsam ki?''
''Korkuyorsan çıkar günahını adamın.'' diye karşılık verdi Hazreti İsa. Don Camillo kollarını göğsünde kavuşturdu.
''Hayır Biondo'' dedi.
Kararlı görünüyordu Biondo.
''Çıkar günahımı Don Camillo, ateş edeceğim yoksa.'' ''Hayır.''
Biondo tetiği çekti. Tetik düştüğü halde tabanca patlamadı. Ne var ki Don Camillo'nun yumruğu hiçbir zaman ateş almazlık etmediğinden hedefini buldu. Sonra çan kulesinin merdivenlerini bir koşuda tırmandı papaz. Dehşet içinde 20 dakika çan çaldı. İki kişiden başka bütün çevre halkı Don Camillo'nun aklını kaçırdığını sandılar. Bu iki kişiden biri mihrabın üstünde gülümseyerek başını sallayan Hazreti İsa, diğeri de tarlalardan geçerek ırmağa doğru çılgın gibi koşan Biondo'ydu. Irmak kıyısına varıp da tam kendisini karanlık sulara atacaktı ki çan seslerini duydu. Daha önce hiç duymadığı bu sesi duyan Biondo geri döndü. Gerçek mucize işte bu olmalıydı. Bir tabancanın patlamaması mekanik bir olaydı. Gel gelelim bir papazın gecenin 11'inde sevinç çanları çalmaya başlaması akıl alacak iş değildi doğrusu.